Merhaba, ben Aykut Balcı. Artık ofiste beraberiz. Günlük çalışma ortamında yaptığımız sohbetleri, kahve aralarında konuştuğumuz hikayeleri, keyif aldığımız her şeyi ve çok daha fazlasını Hedef Filo'yla Değişik Kafalar Podcast'inde konuğumla birlikte konuşuyoruz. Biz Değişik Kafalarız.
Hedef Filo'yla Değişik Kafalar Podcast'inin yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde konuğum Arda Erdem. İlginç bir kariyer hikayesi var ve son dönemde neler yaptıklarını konuşacağız. Şu anda da kendisi karşımda. Merhabalar, selamlar, hoş geldiniz.
Çok teşekkür ederim, hoş bulduk Aykut.
Bir değişik kafa olduğunu düşünüyorum. Bu bölümde o yüzden seni konuk ettik. Umarım keyifli, güzel bir bölüm olacak. Senden çok yararlanacağız diye düşünüyorum.
Karşılıklı bir mukabele, çok teşekkür ederim. Ben de öyle umut ediyorum. İyi yayınlar olsun şimdiden.
Finans alanında ilerlediğini biliyorum. Birazdan hikayeni dinleyeceğiz ama aslında çıkış noktası Orta Doğu Teknik Üniversitesi kimya bölümünden mezunsun.
Doğru.
Belki de bu hikayeyi anlatarak başlayabilirsin. Yani kariyer yolculuğun nasıl oldu? Belki biraz bundan bahsedersin bize. Ondan sonra da konumuza gireriz diye düşünüyorum.
Tabii ki. Hay hay, zevkle. Ben aslında bir Ankara çocuğuyum. 1975'te Ankara'da doğdum. Ailemin tek bir erkek çocuğuyum. TED Ankara Koleji'ni bitirdikten sonra ben o zaman lise hayatımızda da bir seçim yapardık biraz. Belki benle aynı kuşakta olan arkadaşlarım o zamanki eğitim sisteminden hatırlayacaktır. Fen veya böyle idari bilimler diye, sözel bilimler diye bir seçimi daha liseden yapmaya başlardık.
Evet, fen matematik. Ben böyle Türkçe matematik.
Aynen, bravo, bravo. Çok doğru, çok doğru. Evet. Böyle okumayı, ezberi çok sevmeyen, klasik demiyorum hani, belki yarı yarıyadır ama Türk evladı çocuklar genelde fene yönelmeye çalışırlardı. Sanki daha kolay olacağını varsayarak. Bu sefer de fizik, kimya, biyoloji gibi unsurlarla karşı karşıya kalırlardı ama benim tercihim tabii öyle olunca ister istemez üniversite seçimlerinde de fen bilimlerine doğru itmeye başladı tabii haliyle. Yani eğitim sistemimiz kimi zaman eleştiririz, kimi zaman severiz. Biliyorsunuz insanları biraz eğitim sistemi yönlendiriyor, o zamanki bilinçlerimiz değil. Dolayısıyla ben o yolu izleyince fen bilimleri arasından bir üniversite tercih etmekle üniversite tahsil hayatımıza başlar olduk.
Sistemden dolayı yani, kısacası sevdiğimiz işi yapamıyoruz ya da o zamanlar gençken sevdiğimizi düşündüğümüz şey belki ileride yanlış olabiliyor yani.
Çok çok doğru. Ben herhalde bunun canlı şey bir örneğim.
Evet, o yüzden.
Somut bir örneğim. Evet, çok doğru bir nokta. O bazen sohbetlerin klişe kelimeleridir bunlar ama işte ben vücut bulmuş haliyim hakikaten. Orta Doğu Teknik Üniversitesi böyle kampüs olarak işte arkadaşlarımızın bahsettiği bir marka olarak falan zaten çok tercih edilen bir şey. Hani biraz da Orta Doğu Teknik Üniversitesi olsun diye fen bilimleri arasından böyle bir tercih sıralaması yaptım. Puanım isabet etti. Kimya bölümüne girdim. Ben mezuniyetimin son 1-2 yılında diyeyim, benden bilim adamı olmayacağını anlamıştım. Kimyager çıkmayacağını anlamıştım. Fakat yolun artık o kadar hani dönülmez sonunda hissettim ki kendimi. Diplomayı alalım. Hani başka yolları var. İşte master yaparak, MBA yaparak iktisadi idari bilimleri de portföyüme öyle katarım dedim.
Evet.
Dolayısıyla kimyayı bitirmiş olduk. Biraz o kimyanın işte bu farklı bir uzmanlık alanı okumuş olmanın hikayesi bende böyle.
Ama daha mutlaka bir şeyler katmıştır gelecek yıllar için yani. Eminim öyle olmuş.
Kesinlikle, kesinlikle, hatta iyi bir hibrit olduğunu düşünüyorum. Yani iktisadi idari bilimler adı üstünde hakikaten böyle yine bir bilim. Fakat böyle elle tutulamayan, kanıtlanamayan, işte insan davranışlarını biraz özetlemeye çalışan bir bilim. İkisini hibritlemek çok şey kattı. Yani bir mühendisliğin üzerine böyle bir şey yapmak hakikaten güzel bir perspektif bence. Bu yorumunuza çok katılıyorum. Farklı bir eğitim almak bana dezavantaj değil, avantaj oldu hakikaten ileriki hayatımda. Biraz konuları kafamda olgunlaştırma yaşıma geldiğimde bunların avantajını gördüm aslında. Bence farklılıklar avantaj yaratıyor. Çevirmeyi bilirseniz tabii. Hı hı. Bir 5 sene Ankara ofiste geçirdikten sonra Deloitte'un bir kendi içerisinde özellikle benzer şirketlerden kendini ayrıştıran bir programı vardır. Yurt dışı gelişim programı derler adına. Değişim demezler özellikle çünkü trafik tek yönlü. Genelde yurt dışına gitmek biraz daha cazip. Türkiye'ye gelen sayısı az olduğu için trafik tek yönlü. O yüzden adına belki değişim dememek lazım ama gelişim programı demek lazım. Çeşitli bariyerleri, testleri aşmanız gerekiyor. Bunu aşarak bir 2 senelik Deloitte'un yine Amerika Washington DC'deki bir 2 senelik görev alma, vazife alma programına katılmaya hak kazandım. Hayatıma bir hibrit de orada girdi. Yani Amerika'da bir iş hayatı görmek, profesyonel hayat görmek gibi bir hibrit de hayatıma orada katılmış oldu. Çok güzel bir 2 yıldı. Hani teknik kattığı şeyleri belki herkesi eşit derecede ilgilendirmez. Onu cepte sayalım ama sosyal anlamda kattığı konular hakikaten çok çok kıymetli oldu. Yani bir ülkenin kurumsallığı nedir? Bir ülke niye Amerika olur? Bir ülkenin kurumları nasıl Amerikan? hem iyi hem kötü anlamda diyeyim. Sadece iyi anlamda da algılamamak lazım bunu. Niye olduğunu da belki detaylandırmakta fayda var. Yani onları görmeme çok faydası oldu. Fakat bir yandan da hani hakikaten kurallar, kaideler ülkesi, tamamen yaratıcılığın toplumsal bazda öldürüldüğü, bütün performansınızın kurallara ne kadar uyabildiğinizle ölçüldüğü, böyle yüz binler adına sadece bir kişinin düşünüp bir kural yazdığı ve herkesin o kuralla ne derece riayet ettiğini gözlemleyebildiğiniz bir hayat tarzı.
Evet.
Her ne kadar özgürlükleriyle övünse de bunu çok çok iyi keşfediyorsunuz. Ben mesela belki izlemişsinizdir, belki dinleyicilerden de izleyenler vardır diye tahmin ediyorum, meşhur bir film. Forrest Gump, belki hatırlarsınız.
Tabii, efsane yani.
Efsane, evet efsane. Yani zihnen biraz geri bir insanı anlatır. Fakat bir askerlik sahnesinde işte tüfeğini hızlıca kurar eder, komutanı buna şey diye bir imada bulunur. Ya Forrest Gump, sen hayatımda gördüğüm en akıllı insansın der. Aslında orada biraz kendilerine eleştiri var. Yani sadece kurallara uymak aslında akıllı insan yapıyor Amerika'da insanları. Yani kurallara uyabildiğiniz ölçüde değerlisiniz. Sistemi aşmadığınız ölçüde. Belki Matrix filmi buna biraz örnektir.
Evet. Ya o filmde zaten şey, yani Oscar da aldı yanılmıyorsam o film. Birden fazla
Hatırladığım kadarıyla aldı.
Birden
evet.
Fazla izledim o filmi ve şey, Amerika'yı anlatıyor o film yani.
Kesinlikle çok doğru. Yani
işte
çok
Vietnam'a gidiyor. İşte onun dışında ülkedeki siyah beyaz durumları anlatıyor, ırkçılığı anlatıyor. Birçok şey, birçok mesaj var aslında o filmde. Yani çok güzel örnek verdim.
Çok katılıyorum. Yani Amerika'nın içerisinden geçtiği her şeye film içerisindeki bazı repliklerde ve chapter'larda mı denir, bazı bölümlerde böyle yer vermiş. Irkçılığından işte o kurallara riayet, hepsine hakikaten yön vermiş. Çok güzel bir tespit.
Evet,
katılıyorum
evet.
Ben de. Zaten Amerika'nın birçok Amerikan filminde bu aslında bu kendilerine olan eleştirileri görebiliyoruz. Yani hani bir işte filmin kahramanı bir suç olayını çözmeye çalışır. Tam çözecekken polis gelir. İşte ellerini kaldır yere yatlar, açıklamaya çalışır kendini ama polis asla dinlemez. Ellerini kaldır yere yatlar, orada bir suya düşer planlar falan. İşte kurallara riayet etme şeyinde kendilerini eleştirmenin hakikaten mesajlarını da görüyoruz. Dediğim gibi sadece olumlu anlamda algılamamak lazım şeyi. Bu tür yanlarını da görmek açısından çok güzel şeyler kattı bana Amerika. Hem banka denetimlerinde bulunmanın, hem şirket satın almalarında bulunmanın, hem holdinglerin denetiminde bulunmanın, farklı sektörleri içine koymanın hibritten diye bir kişi haline geldim bu 13 yıllık Deloitte yolculuğu sonunda. Bu kariyerimin sonunda Yıldırım Holding diye bir şirkette başladım. İş hayatından tanıyan kişiler olacaktır. Türkiye'nin medarı iftiharı, gizli devlerinden bir tanesidir. Birçok farklı sektörde faaliyet gösterir. Limancılık, madencilik, enerji, gübre, finansal yatırımlar, gemicilik gibi. Burada şirketin hani yapılandırılması anlamında bayağı katkılarım oldu. İç denetim yapısının kurulması, raporlama, bütçe mantıklarının kurulması şeklinde bayağı böyle bir kıdemli finans direktörüne kadar ilerleyen bir 7 seneyi aşan bir yolculuğum oldu. Çok uluslu bir şirket. Dolayısıyla birçok farklı ülkenin kültürü, dili, mevzuatı gibi konulara böyle adapte olarak, saat farkına bile adapte olarak çok renkli bir 7 yıllık bir yolculuk orada oldu. Geçirdim Yıldırım Holding'de de. Hemen akabinde 2,5 sene kadar Global Capital Group, yeni adıyla Thrive, bu artık bir finansal kurumdu. 2,5 sene kadar da bir orada vazifem oldu. Yine bu finans departmanı yöneticiliği olarak orada görev aldım. Bu tabii kariyerime bambaşka bir yön kattı. Çünkü bu ana kadar bir işte danışmanlık şirketinde görev almıştım. İşte Yıldırım Holding bir üretim sanayi şirketi. Burada hakikaten finansal operasyonları görür oldum. İşte bir pozisyon nasıl açılır, emtialara nasıl yatırım yapılır, işte Fed faiz arttırdığında diğer enstrümanlar nasıl etkilenir, bunları görmek açısından işte hisse senetlerinin değerlemesi nasıl olur. Çok güzel bir 2,5 senede orada geçirdim. Arkasından da şu anda bulunduğum Arbiogaz şirketindeyim. Burası bir butik, proje mühendislik şirketi, inşaat taahhüt şirketi. Özelinde atık su arıtma tesisleri inşa ediyor. Dinleyenler ve siz belki şeyden hatırlarsınız, çok yakın zamanlarda yaşadığımız bir Marmara Denizi'ndeki bir müsilaj problemimiz vardı.
Evet.
Bayağı da canımızı sıktı. Ne evet. kadar kurtulduğumuz da meçhul. Yani üzerini makyajlamayı başardık ama problemin kendisinden ne kadar kurtulabildiğimizi yıllar gösterecek. Şu anda bulunduğum bu işi yaptığım bu şirketin verdiği hizmeti tüm fabrikalarımız, üretim tesislerimiz yaptırmış olsaydı böyle bir sorunla karşılaşmazdık. Yani aslında sektördeki önemi böyle bir şey. Hem Türkiye'den yurt dışında bu işi yapan en önemli şirketlerden bir tanesi. Yani siz bir fabrika olsanız, bir üretim şirketi olsanız, Google'a yazıp hangi şirkette bu işi çalışayım deseniz, tüm dünyada bu aramayı yap, bu search'ü tüm dünya için yapsanız ilk 5-10 şirketten biri olarak çıkacaktır. Yine önemli şirketlerden bir tanesi. Fakat sektörün hacmi tabii belli. O yüzden şirket biraz butik diye geçiyor. Fakat bir inşaat, taahhüt, proje mühendislik şirketi diye düşünebiliriz. Aykut, ben kafamdaki gibi detaylandırabildim mi bilemiyorum ama özetlemek istesem ben böyle özetlerdim kendimi diyeyim.
Süper, harika gerçekten. Hep her şeyden var biraz ve yani biz de bir kariyer podcast'iyiz. Gerçekten örnek bir özgeçmiş diye düşünüyorum. Kendini geliştirmek son dönem içerisinde çok önemli hale geldi. İşte bir yere girip kesinlikle orada 20-25 yıl çalışmak artık günümüzün trendi değil. Senin şu anda yapmış olduğun çok bence çok örnek bir özgeçmiş, kariyer geçmişi diye düşünüyorum. Bir de işte podcast öncesinde biraz sizin şu anda bulunduğun şirketi araştırma şansım oldu. Kendisini çevre teknolojileri şirketi diye konumlandırmış.
Doğru.
Arbiogaz ve günümüz dünyasında da sürdürülebilirliğin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. İşte şirketlerin yapmaya çalıştıkları, devletlerin verdiği taahhütler var. Belki tabii sen finans ağırlıklı ilerliyorsun ama bulunduğunuz sektörün dinamiklerinden ve challenge'larından biraz bahsedebilirsin bize. Bu challenge'larda bulduğunuz akılcı çözümler neler? İşte mesela az önce verdiğin örnek de çok değerliydi. Ve biraz bunlardan bahsederek konumuza gireriz diye düşünüyorum.
Tabii ki Aykut. Şimdi sektörden bağımsız bir kere en tepeden bakarsak bu bir inşaat şirketi. İnşaat taahhüt şirketi. Şimdi inşaat deyince zaten başlı başına bir kaos canlanıyordur herkesin kafasında. Yani bir yer kazıyorsunuz, altından su mu çıkar, çamur mu çıkar? İşte inşaatı yaparken hangi sorunlarla karşılaşırsınız? Hava durumu bile çoğu zaman bir inşaatın gidişatını etkileyen unsurlardan bir tanesidir. O kadar çok belirsizliğe ve kaotik unsura dayanıyor ki. Bir de yine bir klişe laftır ama çok kullanırız. Lokomotif sektörlerden bir tanesidir diye söylenir hep.
Evet.
İnşaat sektörü için.
Her şey ona bağlı deniyor değil mi yani?
Aynen.
O durursa bravo, her şey bravo. Duruyor yani.
Evet. Kesinlikle. Yürüdüğü zaman yanında çok şeyi sürüklüyor. Yani işte bir inşaat yaptığınızda, sadece bizim sektörden bahsetmiyorum, herhangi bir inşaat, işte yanında mobilyacısı da kazanıyor, camcısı da kazanıyor, işte kilitçisi de kapıcısı da kazanıyor. Yani o kadar çok sektörü yanında sürüklüyor ki herkesi böyle sürükleme ve durdurma potansiyeline sahip bir sektör. Fakat bu tabii neyi getiriyor? Sadece kendi sektörünün challenge'larını değil, diğer sektörün challenge'larını da eteğinde taşıyan bir hale geliyor. Yani bir inşaatı yaparken çok farklı sektördeki parametrelere bağlısınız. O sektörün etkileri de size etkilemeye başlıyor. Dolayısıyla sadece kendinizi düşünmek değil, tüm çevreyi de sizle beraber hareket eden diğer tüm unsurları da düşünmenizi gerektiren bir sektör haline geliyor. Bu biraz muhasebe, finans kökenli olan dinleyicilerimiz varsa bu tabire uzak kalmayacaklardır. Yıllara sari iş diye geçer zaten muhasebe jargonunda. Bir takvim yılından uzun süreye isabet eden inşaat işi anlamına gelir. Farklı hesap kodları vardır, farklı hesaplamaları vardır. Bunun bizi ilgilendiren kısmı bence şurada oluyor. Sadece bu mesleğin uzmanlarından biraz daha büyük bir kitleye yaymaya çalışırsak ne demek istiyorum? Bir kere bir takvim yılını geçtiği anda planlamalarınızda herhangi bir takvim yılında olabilecek olayların ötesine geçmek zorunda kalıyor.
Evet.
Yani bir projeyi birkaç yıl boyunca öngörmek zorundasınız. İstisnai bir sözleşmeye sahip değilseniz, sözleşme bedeli sabit olan bir projenin birkaç yıl boyunca o bedeli aşmaması, sizin kar etmeniz, nakit akımını düzenleyebilmeniz için birkaç yıllık öngörüsünü sağlıklı bir şekilde yapabilecek melekeleri geliştirmiş olmanız lazım. Bu çok önemli bir challenge. Hem lokal hem global birçok değişkene maruzsunuz. Yani özellikle mesela Türkiye'deyseniz, projenizin sözleşmesinin bedeli Türk lirası üzerindense döviz kuru çok önemli bir değişken hale geliyor. Aldığınız birçok ürün, ekipman, makina diyeyim, demir, beton, kullandığınız birçok materyal yabancı parayla değerleniyor. Üstelik tek başına dolar da değil, euro da var. Yani birkaç para biriminin birbirine olan paritesini de izlemek durumunda kalabiliyorsunuz. Bunun dışında bir inşaat projelerinin sistematiğidir. Başında bir avans alırsınız. O avansı en iyi şekilde kullanmanız ve sonra nakit akımınızı yönlendirmeniz gerekiyor. Etap etap daha sonra iş yaptıkça bazı hak edişler alıyorsunuz. O hak edişleri en uygun, nakit akımınıza en uygun olacak şekilde dizayn etmeniz gerekiyor ki bu da inşaatı öngörülebilir şekilde yapmanız demek. Dediğim gibi inşaat kendi içine bir sürü belirsizlikler içerebilir. İşte yeri kazdınız, balçık çıktı, ekstra bir maliyet ve süre çıktı gibi konuları var. Bütün bunları saymasak bir politik riski de var bu işin. Kimi ihaleler, kimi projeler bazı iktidarların radarındadır, taahhütündedir, seçim vaatlerindedir. Bir başkası değildir. Dolayısıyla iktidar değişiklikleri, seçim değişiklikleri gibi konular politik unsurlar olarak karşınıza çıkabiliyor.
Evet.
Jeopolitik unsur diyeceğim, bu belki biraz klişe kaçacak. Çünkü jeopolitik tehditler çok sektörü zaten vuruyor ama inşaatı vurması da kaçınılmaz. Nakliye gibi masraflarınız var. Yani yurt dışından getirmek zorunda olduğunuz ekipmanlar. İşte mesela şu anda günümüzde İsrail-Filistin arasındaki sorunun Süveyş kanalını vurması inanılmaz nakliye sorunlarına yol açmaya başladı. Hem süre olarak hem maliyet olarak. Bunların hiçbiri, bu saydığım unsurların hiçbiri inşaat sektörünü pas geçmiyor. Bunlar önemli challenge'ları. İlişkiler çok önemli. Yine birçok sektör belki bu örneği söyleyecektir ama bir ihale alabilmek, kendinizi ifade edebilmek hakikaten çok önemli bir ilişki işi. Çünkü karşı tarafta önemli bir projesini ya yarısında vazgeçtik başkasına verelim diyemeyeceği ebattaki bir projeyi güvenerek size veriyor. Dolayısıyla kendinizi çok iyi anlattığınız, çok iyi teminatlara bağladığınız, ilişkileri de çok iyi yönetmek durumunda kaldığınız, dolayısıyla böyle birçok değişkene içinde bulunduran challenge'ları temelde bunlardır diyebileceğim bir sektörden bahsediyorum.
Peki yani günümüz dünyasında özellikle son yıllar içerisinde pandemi sonrasında ekonominin tüm dünyada bozulmasıyla birlikte finansal stratejilerde, şirketlerde, kurumlarda değişmiş durumda. Siz gelecek planlaması çok yaparken bunu nasıl şekillendiriyorsunuz? Özellikle inşaat gibi bir sektör belki ülkemizde de biraz yavaşladığını düşünürsek ekonomik trendlere nasıl adapte oluyorsunuz? Zor geçiyordur diye tahmin ediyorum ki hele finans olarak çok daha zor yoğun geçiriyorsunuzdur diye tahmin ediyorum.
Çok doğru. Çok doğru. Şimdi bu tabii pandemi deyince bu dünyanın bir sorunu. Herkes aynı anda yavaşlayıp herkes aynı anda hızlandığında sorunu biraz paylaşıyorsunuz. Sektörel bazda bunlar ayrışmaya başlarsa o biraz daha büyük bir sorun. Şu anda günümüzdeki koşullarda bu sektörel bazda inşaatı biraz vurmaya başladı. Özellikle kendi ülkemiz için konuşacak olursak hani faiz oranlarının yükseltildiği durumlar genelde gayrimenkul piyasasının dolayısıyla tüm paydaşlarıyla beraber yavaşlamaya başladığı durumlardır. Bunu yönetmek çok kolay değil ama bir kere her meslekte olduğu gibi insanla başlıyor. Doğru insanı doğru yere oturtacaksınız. Liyakatli insanı, iş bilen insanı doğru yere oturtacaksınız. O insanları kazanacaksınız. Fakat günümüzde bunun çok önemli bir ikinci adımı var. O iyice kıymeti artan, her gün bizi şaşırtan bambaşka bir unsuru çok daha fazla hayatımıza eklenmeye başladı. Teknoloji. Teknolojiyi de çok iyi kullanmak gerekiyor. Bu sadece insan gücünü azaltmak anlamında değil, insanı daha verimli kullanmak, insan hatasını daha aza indirmek, analiz yapma yeteneğinin kaldığı unsur olan insanı analiz yeteneğiyle kullanma konusunu çok çok önemli hale getiriyor. Bu sadece finans için önemli değil, yaptığınız operasyon için de önemli. Yani inşaatı yaparkenki operasyonda kullandığınız teknoloji de çok önemli hale geliyor. Demin şirketin adını sayarken Aykut üstüne basa basa söyledin, çok da iyi yaptın. Çevre teknolojileri diye böyle zikrettin şirketin adını. İşte orada bile ismimizde bile geçer oldu. Uygun teknolojiyle uygun işi yapmıyorsanız bir kere rakiplerinize oranla maliyet ve hız olarak geridesiniz. İnşaat sektörünün en önemli parametrelerinden bir tanesi de zamandır. Bir projeyi zamanında bitiremiyorsanız o projenin maliyetinden mutlaka gol yiyorsunuzdur. O zamanlamaları iyi kullanabilmek adına hem teknoloji hem insan yatırımı çok önemli oluyor. Finans bacağına biraz indirgeyecek olursam, yani benim kendi uzmanlık alanıma biraz indirgeyecek olursam, finansal regülasyon ve finansal enstrümanları çok iyi takip etmek gerekiyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de neredeyse her hafta yeni bir regülasyon çıkıyordu. Ekonomik durumumuzu yönetebilmek adına. Bir kere bunları çok iyi takip edip yansımalarını çok iyi analiz edecek bir ekibe ihtiyacınız var. Ben başta da biraz bahsettim. Biz biraz daha butik bir şirketiz. Yani böyle işte risk departmanı olan, işte yok mevzuat departmanı olan kadar büyüklüklere sahip değiliz. Buna sahip olan holdinglerin mutlaka bunu kurması gerekiyor. Fakat bizim gibi biraz daha butik şirketlerde ise danışmanlar da çok önem kazanıyor. Hakikaten butik danışmanlarla sektörü iyi takip eden, sizi de iyi bilgilendiren, böyle bir bilgi kirliliği yaratmadan hakikaten işinize yarayan bilgiyle sizi donatan danışmanları kullanmaya da çok ihtiyacınız oluyor. Bir sektör daha saymış olduk işte eteğinde sürükleyen.
Doğru.
Bu gibi unsurları çok iyi tahlil etmeniz gerekiyor. İnşaata yönelik kimi zaman maliyetinizi düşüren teşvikler, uygulamalar, kimi zaman tam tersi sizi ters ayağa düşürebilecek bazı kısıtlamalar da çıkabiliyor. Bunları çok iyi takip etmek gerekiyor. Bunlarla ilgili uzman bir kadro bulundurmanız gerekiyor bünyenizde. Bordronuzda da tutabilirsiniz, bir danışman da olabilir. Dediğim gibi bir diğer unsuru da enstrümanları, finansal enstrümanları çok iyi kullanmak. Özellikle hazine enstrümanları diye geçer bunlar. İşte mesela kur farkı riskini hedge etmeye çalıştığınız forward swap gibi ürünlerden bahsediyorum. Bunları kullanmak çok büyük önem arz ediyor. Belirsizliğinizi biraz sigortaladığınız diyeyim. Bu kadar volatil ortamlarda bu belirsizlikleri dengelemeye çalıştığınız sigorta ürünleri diye geçiyor bunlar. Benim meslektaşlarımdan veya şirketlerden gördüğüm şöyle bir hata, şöyle bir yanılgı var. Bu enstrümanlardan para kazanmaya çalışmak. Yani sizin şirketiniz bir finans şirketi değilse bu tür manipülasyonlara girip, bu tür spekülasyonlara girip bunlardan para kazanmaya çalıştığınız zaman ben çok büyük oranda şirketlerin zora girdiğini gördüm.
Bunlar ana konudan uzaklaşmamak lazım yani.
Kesinlikle. Ana odak noktasından. Bravo. Çok çok doğru söyledin Aykut. Bunlardan para kazanmaya çalışmak şirketin ana hedefi olmamalı. Bazen böyle yanılgılara girebiliyor finans departmanları. Finans departmanları, eğer bir finans şirketi değilseniz, bir banka değilseniz, finans departmanları support function'dır. Para kazanan fonksiyon değildir. Parayı yöneten fonksiyondur. Para kazanan ana operasyonunuzdur. Bu spekülatif, manipülatif işlere girerseniz şirketin ana konusundan uzaklaşırsınız ve çoğu zaman yanılgıya düştüğünü görüyorum. Bunu yapmayan, neler yapılması lazımın yanı sıra bunu yapmamayı da en az yapılması gerekenler kadar belirtmeyi uygun görüyorum o yüzden. Bu çok önemli hale geliyor. Belki çok basite indirgemiş olacağım, herkesin bildiği bir şeyi söylemiş olacağım ama en doğal, en sade haliyle şunu da belirtmekte çok fayda var. Şirketlerin aslında belirsizliklerinden korunması, stratejilerini düzgün çizmesinin en önemli yolu ayakları yere basan, dostlar alışverişte görsün diye yapılmayan, hakikaten profesyonel yapılan bir bütçe ve nakit akım planı.
Anladım.
Bu olmazsa olmazdır.
Şöyle bir soru da hazırlamıştım. Onun cevabını da almış oldum. Çok sevindim. Özellikle finansal stratejinizi ekonomik dalgalanmalara karşı güçlendirmek adına hangi adımları atıyorsunuz diye soracaktım. O cevap da süper oldu. Bu adımlar değerli diye düşünüyorum.
Teşekkür ederim.
Belki kapatırken eğlenceli sorular soruyorum ben konuklarıma. Yine iş dünyasıyla alakalı tabii. Onları sorayım, cevaplarını alayım. Ondan sonra da bölümü kapatalım. Uzaktan çalışma mı, yerinde çalışma mı?
Klişeye kaçayım mı? Bence nasıl benim CV'mi sen çok güzel böyle bir hibrit şey yaptın. Ben bunun da hibrit olması gerektiğine inanıyorum. İnsanların yüz yüze bir araya hiç denk gelmediği bir ortamın insan ilişkilerini böyle o eski güzelliğinde yeşertmeyeceğini düşünüyorum. Fakat bir yandan da hem maliyet olsun, hem yeni neslin davranış alışkanlıkları olsun, hem teknolojinin geldiği yer olsun, hem genel maliyetler olsun, hem coğrafyanızda bulunmayan insan kaynağına erişebilmeyi sağlamak olsun, uzaktan çalışmanın da yüksek oranda, belki %80 oranında hayatımızda artık olması gerektiğine ben inananlardım.
Anladım.
Ama bir kısım %20 de olsa, yüz yüze görüşmeli, kahve içmek için dahi olsa, belki çalışmak için değil, bir araya gelmemiz gerektiğine de inananlardanım diyeyim.
Tamam, o zaman hibriti de seçenekler arasına.
Böyle ikisine de giden.
Hibriti de seçenekler arasına ben ekleyeceğim bir dahaki sefere. Peki o zaman kahve dedik. Ofiste çay mı kahve mi?
Çay.
Çay. Zoom
biraz daha milli içeceğimiz gibi hissediyorum ben.
Evet, doğru. Zoom toplantı mı, fiziksel toplantı mı?
Zoom toplantı. Bu bence teknolojinin biraz daha güzel yeri oldu. Yani dediğim gibi hibrit anlamda bakacak olursak bazen yüz yüze toplantı da iyidir ama Zoom toplantı bence daha teknolojinin nimetlerini kullanabildiğimiz, vakit tasarrufu sağlayan bence Zoom toplantı diyorum.
Tamam. Takım elbise mi, spor giyim mi ofiste?
Spor giyim.
Tamam. Son da, bu da benden olsun bu soru, bonus. Futbol mu, basketbol mu?
Ya, bu en zor soru bu oldu bence. En zor soru bu oldu bence. Her ne kadar ülke olarak futbolu hep daha öne koysak da bana basketbol daha zarif gelmeye başladı son senelerde.
Evet.
Hem oynanış biçimi olarak, hem taraftarların davranış biçimi olarak, hem siyasi etki olarak diyeyim, basketbolu ben daha zarif buluyorum artık.
Tamam, süper. Hedef Filo'da basketbol resmi sponsor olduğu için sevindirici bir cevap oldu gerçekten.
Peki. Çok mutlu oldum. Doğru yanıta gittim o zaman.
Tamam, süper. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir bölüm oldu. Çok şey öğrendik senden. Çok sağ ol konuğumuz olduğun için, katıldığın için. Tekrar buluşmak üzere.
Çok keyif aldım Aykut. Çok teşekkürler. Çok keyif aldım. Görüşmek dileğiyle.
Tamam, görüşürüz.
Türkiye'nin öncü filo kiralama şirketi Hedef Filo'yla Değişik Kafalar sona erdi.